أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Nahil suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 114. ayetinden 118. ayetine kadar okuyup anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala bu ayetleri ve bütün Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi yaşayan ve en iyi şekilde insanlara ulaştıran kullarından olmayı bize nasip eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz, sonra konuya devam edeceğiz.
Evet, Nahil Suresi 114. ayetten itibaren okuyacağız ama ayet öncesiyle de bağlantılı olduğu için 112-113'ü de bir kısa hatırlayalım, ondan sonra 114'e geçelim. 112. ayette Allah Teala şöyle demişti: Allah güven ve tatmin içinde olan, rızkı her yerden bol bol gelen bir kenti örnek verir. Kent halkı Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korkuya düşme sıkıntısı çektirdi. Onlara içlerinden bir elçi geldi ama onlar onu yalanladılar. Bu yüzden azap onları yanlışlar içindeyken yakaladı. Şimdi bugünkü ders konumuzla ilgili olan ayetlere başlıyoruz. O halde siz Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olanları yiyin. Yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız verdiği nimetler karşılığında şükredin. Yani görevlerinizi yerine getirin. Allah size sadece kesilmeden ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmiş olanı haram kılmıştır. Kim çaresiz kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan bunlardan yerse, bilsin ki Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Dillerinizin tanımladığı yalanlar için bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü o yalanı Allah'a mal etmiş olursunuz. Kendi yalanını Allah'a mal edenler umduklarına kavuşamazlar. Ellerine geçecek olan az bir yararlanmadır. Onlar için acıklı bir azap vardır. Yahudilere de sana daha önce anlattığımız şeyleri haram kılmıştık. Biz onlara bir yanlış yapmadık ama onlar yanlışı kendilerine yapıyorlardı.
Evet, şimdi 114. ayetten başlayalım. Bugünkü konumuz Yahya Hoca'nın uzmanlık alanına giriyor. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Fekülü mimma rızakakumullah. Allah'ın rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Ne yiyeceğiz? Nasıl olacak? Helalen, helal olarak ve tayyiben, helalen tayyiben ve temiz olarak. Temiz ve tayyip kelimesine lezzetli manası da verilebiliyor. Helal ve lezzetli. Mesela sen sevmeyebilirsin bir şey ama bir başkası sevebilir. Ama helal olacak, yani başkasının malı olmayacak. Ve temiz olacak, işte çürümüş değil, pislikti içerisinde falan değil. Bu şartlarla yiyebilirsiniz diyor. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden. Bunun tanımlamasını yapmamış. Ondan sonra diyor ki "Veşkurû ni'metallâhi in kuntum iyyâhu ta'budûn." O zaman Allah'ın verdiği nimetlere şükredin. Ne demek? Yani bir teşekkür, şükür, Türkçe'de teşekkür diye tanımlayabiliriz. Yani o nimetin karşılığında da size düşen görevi yapın. Allah size o kadar nimetler veriyor. Bak, siz yoktunuz, yarattı. Sizin vücudunuzda her türlü ihtiyaç duyduğunuz özellikleri yarattı. Tüm tabiatı da sizin yaşamanıza imkan verecek şekilde yarattı. Ve size hayatınızı devam ettireceğiniz su, hava ve yiyecekler verdi. O zaman siz de buna karşılık Allah'a teşekkür borcunuzu yerine getirin. Ona karşı kulluk görevinizi yerine getirin. Siz yalnız ona kulluk ediyorsanız böyle yapın. Kul demek birine kayıtsız şartsız teslim olan kişi demektir. Kayıtsız şartsız teslim olunacak tek kişi, tek varlık Allah-u Teala'dır. Allah'tan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız teslim olunamaz. Kul olunamaz. İşte Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Biz ona inanmakla görevliyiz. Ama Allah-u Teala diyor ki mesela şeyin Ahzab suresinin 36. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Hiçbir mümin erkek, mümin kadının hakkı değildir ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm vermişse onun için bir tercih hakkı olsun. Benim tercih hakkım yoksa ne olur? Kayıtsız şartsız ona boyun eğmek zorunda olur. Çünkü tercih hakkım yok. O zaman bu taki Resul'e kayıtsız şartsız boyun eğilecekse Allah'ın yanında, yani Resul derken hani biz Muhammed Aleyhisselam'ı anlıyoruz. Doğru, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür, elçidir. Ama ne zaman elçidir? Ne zaman ki onun ayetini bize tebliğ ederse o zaman elçidir. Onun tebliğ ettiği bu Kur'an ayetleri de bizim için birer elçidir. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne itaat demek nedir? Allah'a, Allah'tan bir şey dinleyebiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? Allah'ın bizden ne istediğini bize gelip bildiren kişiye boyun eğdiğimiz zaman Allah'a boyun eğmiş oluruz. Mesela Türkiye'ye diyelim ki Amerikan Büyükelçisi geldi. Amerikan devletinin taleplerini bildirdi. Bu o elçinin talebi mi olur? Amerika'nın talebi mi olur? Elçi kendiliğinden buraya herhangi bir cümle katsa Amerika onu bir gün elçilikte tutar mı? En büyük suçu işlemiş olur. İşte elçi budur. Allah'ın elçisi de Allah'ın insanlardan istediğini söyleyendir. Dolayısıyla elçiye itaat Allah'a itaattir. Hiçbir mümin erkek ve mümin kadın tercih hakkı yoktur. Allah'a ve Resulüne kim isyan ederse apaçık bir şekilde sapıtmış olur diyor Allah. Şimdi bakın burada biz Resul kelimesine, yani Resul ve Nebi kelimeleri kaldırılmış yerine peygamber kelimesi konmuş Farsça. İşte Allah'a itaat, Resul'e itaattir. Tabi Allah'a itaat, peygambere itaattir deniyor. Dolayısıyla şey yok, peygambere itaattir, Allah'a itaattir deniyor. Men yuter Resul'e fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur deniyor. Ve Resul'ün kulu haline getiriliyoruz. Yani kavramlarda anlam kayması yapılarak, çünkü Resul derken Muhammed Aleyhisselam kastediliyor. Onun elçi olarak yaptığı tebliğler değil. Öyle olunca onun kulu olmuş oluyoruz. Yalnız Allah'a kul değil, Muhammed Aleyhisselam'a da kul olmuş oluyoruz. Şimdi geleneksel yapı bu böyledir. Bu şekilde oluşmuştur. Ve ondan dolayı da Kur'an, sünnet, icma, kıyas diye bir kısım deliller oluşturulmuş. İşte sünnet dedikleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kurallardır. Bütün nebilerin de uyması farz olan şeydir ama onu o kavram olmaktan çıkarmışlar. Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları demişler. Çünkü onu da ilah yapmışlar. O helal da koyar, haram da koyar. Emir, yasak her şeyi yapabilir demişler. Hemen yan yana olan iki ayeti birbiriyle zıt anlamına getirmişler. Mesela hemen onun devamındaki ayette şöyle diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed diyor. Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de nimet verdiğin kişiye eşine dön. Allah'a karşı yanlış yapma diyordu. Çünkü Zeyd eşi Zeynep'i boşamış. Muhammed Aleyhisselam da boşamasını istemiyor. Evlatlık olarak yanında büyüttüğü kişi eşine dön diyor. Peki eğer Allah Resul'e itaat Allah'a itaattir diye bize öğretilen şekliyle bu doğru olursa, ben mesela sizin yerinize Yahya Hoca'ya sorayım, o cevap versin. Yani bize öğretilen şekliyle hani talebeliğimize şurada burada ve de şu şu kitaplarda anlatılan şekliyle eğer şey doğruysa o bilgiler, burada Muhammed Aleyhisselam'ın Zeyd'e eşine dön, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın dediği zaman bu emre aykırı davranırsa ne olur?
İsyan etmiş olur.
Ve kafir olur.
Ve dolayısıyla Allah'a da isyan etmiş olacak. Ve kafir dinden
olur.
Çıkar.
Kafir olur, dinden çıkar. Şimdi geleneksel yapı böyle oluşmuştur. Şimdi biraz sonra Allah nasip ederse bunu Yahya Hoca anlatacak. O daha iyi kavransın diye bir ön hazırlık olsun diye size anlatıyorum. Bakın emir veriyor. Nebi sıfatıyla emir veriyor. Rasul sıfatıyla değil. Rasul sıfatıyla mesela az önce bir örnek verdim. Şimdi Amerikan Büyükelçisi geldi. Devletin Türk hükümetinden taleplerini bildirdi. O elçinin orada herhangi bir suçu şey olmaz. Yani Türkiye ona karşı çıksa bile bu elçinin suçu olmaz. Ama elçi aynı yerde birisine dese ki bana bir bardak su getir. Ne olur? O elçinin kendi şahsi talebi olur. O gene elçidir. Ama şahsi talepleri ayrı. Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın nebisidir. Ve Resul'dür. Elçisidir. Elçi olarak anlattıkları Allah'ın emirleridir. Ama kişisel istekleri kendi isteğidir. Onu yerine getirmek, onu yapmak şart değil. Şimdi dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam diyor ki eşine dön, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyor. Ve şey de orada şöyle bir mesele var. Allah-u Teala Ahzab suresi 21. ayette Muhammed Aleyhisselam'ı bize her konuda örnek yaptığını bildiriyor. Nisa suresinin 23. ayetine göre Allah-u Teala o ayette diyor ki sizin soyunuzdan olan oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz haramdır. Mesela benim iki oğlum var. İki oğlumun da birer tane eşi var. Artık onların eşleri benim kızlarımdır. Oğullarım onu boşasa da şey de olsa artık o oğlum boşadı diye benim kızım gibi olmaktan çıkmazlar. Onlarla evlenmek bize haram. Ama evlatlık öyle değil. Çünkü evlatlığın ne anasısın ne babasısın. Bir şey değilsin. Evlatlığın eşiyle evlenilebileceğini Muhammed Aleyhisselam bildiği için bakıyor. Evlatlığı Zeyd. Eşini boşadığı zaman Allah beni insanlara örnek yapmak için bununla evlendirirse ben milletin karşısına nasıl çıkacağım? Çünkü halk bunu öz evlattan ayırmıyor. Şimdi o zaman diyor ki aman yapma diyor. Diyor ki Allah burada insanlardan korkuyorsun diyor. Yani Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi sen içinde gizliyorsun. Gizlediğine kimseye bir şey demiyor. Ya Allah beni bununla evlendirirse benim halim ne olur? İnsanlardan korkuyorsun, insanlardan çekiniyorsun. Allah'tan korkman daha uygun değil mi? Allah seni örnek yapacaksa. Onun sana diyor ki, yani sana yakışan Allah'tan korkmaktır. Ne zaman ki, bak Zeyd, Muhammed Aleyhisselam'ın evinde yetişen Zeyd, onun emrini dinlemiyor. Eşine dönmüyor. Çünkü birlikte yaşamak istemiyor. Kararını kesin vermiş. Dönmüyor. İlişkisini tamamen koparınca, bekleme süresi de bitince, iddet dediğimiz sürede bitince, Allah-u Teala diyor ki, onu seninle biz evlendirdik diyor. Ha. Muhammed Aleyhisselam gidip de o kıza, Zeynep'e talip olamaz. Çünkü milletten çekiniyor. Zeynep de onunla evlenmeyi isteyemez. Çünkü o da milletten korkuyor. Ama biz evlendirdikten sonra Allah'a kulsa buna itiraz etme hakkı olur mu? İşte bir önceki ayetteki o. Bir önceki ayetteki ilk uygulamada erkek olan Muhammed Aleyhisselam, kadın olan da Zeyd. Yani diyor ki, yani hiçbir erkek ve kadının Allah ve Resulünün bir kararı olduğu zaman ona karşı bir tercih hakkı yoktur. Allah Resulü, Resul dediğin zaman Allah'ın emrini bildiriyor. İşte bu ayeti de Muhammed Aleyhisselam'a inen ayettir. O bize bildiriyor. Diyor ki seni onunla biz evlendirdik. Niye? Müminlerin şeyleri, evlatlıklarının çocukları, evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini tamamen kestikleri zaman onlarla evlenmelerinde bir problem olmadığı konusunda sen örnek olasın diye. Şimdi buradan şuraya gelelim bak. Allah'a kulluk neydi? Ya kulluk kelimesi kayıtsız şartsız emre boyun eğmek. Allah'a kulluk, Allah'a kayıtsız şartsız boyun eğmek. Peki Nebi'ye kayıtsız şartsız boyun eğmek var mıymış? Eğer öyle olsaydı Zeyd kafir olurdu. Allah Muhammed Aleyhisselam değil, Zeyd'i suçlardı. Bu senden istedi, sen kabul etmedin, kafir oldun. Bitti. Onun için kayıtsız şartsız boyunla eğilen tek şey Allah-u Teala'dır. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri de Kur'an'a uygunluk açısından denetlenmek mecburiyetindedir. Çünkü hata edebilir. Bunu Allah-u Teala Mümtehine Suresinin 12. ayetinde de bize bildiriyor. Dolayısıyla şimdi Allah bir konuda karar vermişse Muhammed Aleyhisselam'ın o konuda yasak koyma yetkisi var mıymış? Ben şimdi mesela herkesin sizin adınıza Yahya Hoca'ya sorayım. Allah'ın helal kıldığı bir konuda Muhammed Aleyhisselam'ın yasak koyma yetkisi var mı?
Yok.
Koyarsa ne olur? O da kafir olur değil mi?
Haşa.
O da kafir. Çünkü Ahzab suresinin 36. ayetinin hükmü odur. Peki Allah Resulü'nün hüküm koyma yetkisi Resul olarak tebliğ ediyor Allah'ın ayetlerini. Tabii elbette ki çünkü Allah böyle dediği zaman uyulması gereken odur. Mesela siz de gidip de birisine Allah'ın ayetini okuyup güzel anlayacağı şekilde anlattığınız zaman sen öyle diyorsun deme hakkı var mı? O söz Allah'ın sözüdür. Kabul ederse eder, karşı çıkarsa Allah'a karşı çıkmış olur, bize değil. Şimdi bu şartlar altında şey yapalım. Şimdi bakalım, bakın Allah-u Teala burada ne diyor? Diyor ki, haram kıldığı şeyleri anlatıyor. 115. ayette diyor ki, اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ Allah size sadece ölü hayvanı haram kılmıştır. Ama denizdeki balıklar, deniz avları o helal. Ölü olarak toplarsınız ama o bundan değil. Yani bunlar karada yaşayan hayvanlarla ilgili. O da Maide suresindeydi. 96. ayette. Onlar değil. Şimdi diyor ki Allah size sadece ölü hayvanı. Kanı. Kan, hayvandan akan kan tabii. Damarda kalan değil. Ondan sonra ve domuz etini haram kıldığını söylüyor. Mesela domuzun derisini demiyor. Domuzun kılını da demiyor. Domuzun etini diyor. Ondan sonra mesela tabii yağ da bunun içine girer. Çünkü yağ etten ayrılmaz ki. Yani et yağ birbirini tamamlayan şeylerdir. Ondan sonra bir de diyor Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlar. Bunlar neler? İşte falan adına, filan adına, eskiden Mekke'de putları adına kurbanlar keser, kurban kesme yerleri belirlenir, işte orada bunları yaparlardı. Yani nerede olursa olsun bunu yapanlar varsa şey yapılır. Ama ben bugün böyle bir şey duymadım. Bilmiyorum. Tabii Yahya Hoca bu konu üzerinde odaklandığı için o daha iyi bilir. Böyle bir şey duydun mu yani şu anda?
Ya işte sadece Uzak Doğu'da hala putlara bir yemekler falan sunma adeti devam ediyor ya.
Ha şeyde oluyor mesela yemek sunma adeti.
Ha, var.
Hindistan'da oluyor.
Evet yani oralarda belki anca olabilir yani. Evet. Tayland'da
ama
falan.
Mesela yani hayvanı onların özellikle kestiklerine dair.
Ondan zaten hayvan ineklerle falan. Kesme durumları falan.
Yok inek ama, kesmez tabii. De koyun kesebilir. Evet. Kesebilir.
Yani bir onlarda öyle bir tehlike olabilir.
Olabilir yani. Evet. Ama mesela şunu da şey yapalım. Bugün Yahudilerde de Hristiyanlarda da yok Allah'tan şey. Başkası evet. Adına hayvan kesme diye bir şey yok. Uygulama yok. Peki o zaman Allah-u Teala sadece şunlar haram kılınmıştır dedi. 4 tane madde saydı. Diyor ki ölü hayvan. Peki o da ölü hayvan da avlanılarak şey yapılanlar da istisna ediyor gene Allah Maide suresinde. Maide'nin dördüncü ayetinde o istisna ediyor. Ondan sonra birincisi şeydir. Ölü hayvan, ikincisi şeydir, kan, üçüncüsü domuz eti, dördüncüsü de Allah'tan başkası adına, başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Onun dışında yok. Dört tane var. Peki bunlar kim ki diyor, femeni durra. Kim de mecbur kalırsa. Şimdi bir yerde baktın ki mesela bir dağda kaldın, yanında bakıyorsun ki bir tane ölmüş geyik var. Acıkmışsın. Yemen lazım, yemek bulamıyorsun. Yanında da yok, kimse de yok. O zaman diyor ki mecbur kalırsa kimde? Kim sınırı aşmak, yani ihtiyacın kadar ye, fazla yeme. Başkasının da hakkına girmemek şartıyla, orada başkasının da varsa onun elinden çekme. Yani söylersin, verirse verir. Ondan sonra Allah böyle durumda sizi affeder ve size ayrıca ikramda da bulunur diyor. Sadece zorunlu haller. Ve bu zorunlu hallerde sadece bu kişinin yaşama mecburiyeti. Çünkü yemeden insan yaşayamaz ki. Mesela bu olay da başka bir yere kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz. Şimdi mesela gene sizin adınıza Yahya Hoca ile konuşayım. Mesela bu ayete dayanarak bir kural uydurmuşlardır değil mi? Zaruretler memnun olan şeyleri mubahkılar derler. Ve bu ayete bu ayetten öyle bir hüküm çıkma ihtimali var mı? Sadece yememize müsaade ediyor. Bakın zarurette ne yapayım, mecbur kaldım. Faizi helal ediyorlar. Ne bileyim, bir sürü haramları helal ediyorlar. Bu da yetmiyor. Bir kural daha uydurmuşlardır. Hacet umumu olsun, hususu olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur. Yani bir kimse ihtiyacı varsa ister zaruri özel ihtiyacı olmasın, ister genel ihtiyacı olsun, zaruret sayılır. Ne kaldı? Haram diye bir şey kaldı mı?
Kimin neye ihtiyacı yok?
Kimin neye ihtiyacı yok ki? Ne yapayım ben? Kredi aldım, ihtiyacım vardı. Oh ne güzel. Yani şimdi Yahya Hoca'yı dinleyeceğiz. Biraz sonra da bak, yani bu din ne hale getirilmiş görün. Allah sadece bu dört hayvanı böyle mecbur kalmış olan kişinin, o da fazla ileriye gitmeden, ihtiyacı kadar olmak şartıyla, başkasının hakkına da girmeden yemesine müsaade ederken, şimdi tutmuşlar bundan bir kural çıkarmışlar kendi kafalarına göre. Helallar ve haramlar oluşturmuşlar. İsterseniz bunu teyit için şimdi Yahya Hoca iki tane ayet okuyacak. Hani وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفَ
الْسِنَةُكُ. 116. ayet.
Ha, burada mıydı? Ha, ha, tamam tamam, burada, bu ayetteymiş. Hı. Tamam. Şimdi Allah burada şöyle söylüyor. Bak az önce işte zaruretler, memnun olan şeyler mubahkılar, yasakları helal kılar sözü. Kimin sözü? İnsanların sözü değil mi? Bak diyor ki o yalancı dillerinizin tanımladığı şeyler için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Kendi kendinize, yok efendim haramları helal kılar. Zaruret nereden çıkarıyor? Sen kendi kafandan söylüyorsun. Allah'ın böyle bir ayeti var mı? Resulullah'ın da öyle bir şeyi yok, hadisi yok. Böyle bir şey yok. Sen nasıl kendi kafana göre bir kural koyuyorsun? Sen ilah mısın? O yalancı dillerinizle diyor Allah-u Teala. Şey yapmayın. Şu helaldir, şu haramdır demeyin. Niye? İteftaru alallahil kezib. O yalanı Allah'a mal edesiniz. Bakın helal haram dediğin zaman onun arkasında kim olur?
Allah olur.
Allah olur. Başkası olmaz ki. Sen işte efendim zaruretler, mahsus şeyler, haramları mubah kılar dediğin zaman, haramı helal kılar dediğin zaman bu da Allah'a ait bir şey, hüküm olmak zorunda. Bunu sen söylüyorsun. O zaman sen kendini ilah yapmış oluyorsun. Böyle saçmalık olur mu? İnnellezîne, şuraya bakın. İnnellezîne yefterûne alallâhil kezîb. Kendi yalanlarını Allah'a mal edenler var ya, la yuflihûn. Hedeflerine ulaşamazlar. Şimdi İslam aleminde bunu kabul etmeyen bir tek mezhep yoktur. Ve şeyin de mesela Osmanlıların son döneminde çıkarılmış olan mecelle vardır. Ve mecellenin de temel kurallarından birisi, zaruretler memnu olan şeyler mübah kılar, haramları helal kılar. Ondan sonra efendim hacet umum olsun, husus olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur. İhtiyaç ister genel ister özel olsun, zaruret sayılır. O zaman hiç helal haram, haram diye bir şey kalmıyor. Ne yapayım, ihtiyacım oldu, ben de şey yaptım, oh ne güzel. İşte Allah-u Teala'nın umduklarına kavuşamaz. İslam aleminin böyle yerlerde sürünmesinin sebebi bu tür şeylerdir. Zaten şimdi Yahya Hoca'yı dinlediğiniz zaman eminim ki şoklar yaşayacaksınız. Peki o bunu alanlar ne yapacak? Az bir menfaat elde edecekler. Peki ondan sonra kendileri için acıklı bir azap vardır. O azap sadece ahiret değil, bu dünyada da azap çeker. Çünkü vücut Allah'ın koyduğu doğal kurallara göre hareket etmezse ki Allah'ın dini o doğal kuralların insan hayatına uygulanıştır. O cehennem azabını dünyada çekmeye başlar. O acıklı azabı bu dünyada çekmeye başlar. Ahirette de zaten o şiddetli bir azap gelecek ya daha çetin bir azap olacaktır. Evet, şimdi buraya kadar, artık bundan sonra söz senin. Evet.
Şimdi 115. ayetten itibaren tabii başlayalım. Bu 115. ayet aslında haram yiyeceklerle ilgili inen ikinci ayet. Daha önce Mekke döneminde En'am suresinin 145. ayeti iniyor konuyla alakalı. Burada geçen işte elmeyte eddem daha önce anlatılmış olmalı bir yerde. O da En'am suresi 145. ayet. Fakat En'am suresine de gittiğimiz zaman 145. ayete, o ayeti anlamak için de birazcık gerilere bakmak gerekiyor. Allah Teala bu 136. ayetten itibaren En'am suresinin, tabi bu arada En'am derken neyi kastediyoruz? En'am koyun, keçi, sığır ve deve cinsi hayvanların dördüne birden verilen ortak isim. Bu 6. sure isim olmuş işte En'am suresi. Niye? Bunlarla ilgili Mekke'de neler olmuş, neler bitmiş onları anlatan sure bu. Oradaki ayetler yoğun olarak onu anlatıyor. İşte 136. ayette diyor ki Allah Teala, işte Allah'ın yaratıp yetiştirdiği ekin ve en'amdan, yani koyun, keçi, sığır ve deveden Allah'a bir pay ayırıyor bunlar. Kendilerince bu Allah'ındır, şu da ona ortak saydıklarımızındır diyorlar. Böyle kendilerince bir takım şeyler belirlemişler. Daha sonra 138. ayette yine bunlar kendilerince şu en'am, yani şu belirlediğimiz koyun, keçi, sığır ve deve var ya özel, onlar ve ekinler kutsaldır diyor. Bizim belirlediklerimiz dışında kimse onlardan yiyemez. Siz kimsiniz? Şu en'ama da yük yüklemek ve binmek haram kılınmıştır. Belli, yine ayırmışlar, işaretlemişler. Diyor ki bunların sırtına da yük yüklenmez, üstüne de insan binemez bunun. Ve bir kısım en'am da var ki onları kasten Allah'ın adını anmadan keserler. Ayrı. Özel bir takım belirlemişler. Bunları diyor özellikle biz Allah'ın adını anmayız. Niye? Çünkü puta kurban edecekler. Puta kurban ederken diyor olmaz. Hangi puta kesiyorsak onun adını anacağız biz. O yüzden o zaman Allah'ın adını anmayız. Bu otomatikman diğer zamanlarda Mekke müşriklerinin hayvanları keserken Allah'ın adını andıklarını da gösteren bir ayet. Özellikle anmadıkları bir zaman var çünkü o da puta kurban edecekleri zaman. Sonra 139. ayette yine diyorlar ki şu en'amın, yine bir grup daha en'am var. Onların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimiz içindir, eşlerimize haram kılınmıştır diyor. Kadınlara haram bunlar, kadınlar yiyemez. Ama bunların karınlarındakiler ölmüşse o zaman diyor onlar da bizim gibi beraber yiyebilirler onu. Bakın ölmüş hayvanı da yediklerinin bir delili. Yani ne yapıyorlar bunlar? Kendilerince helal ve haram belirliyorlar mı? Belirliyorlar değil mi? İşte 116. ayette dediği gibi Allah'ın, siz kendiniz şu helaldir, şu haramdır demeyin. Böyle dediğiniz an bir yalanı, kendi uydurduğunuz yalanı Allah'a mal etmiş oluyorsunuz. Siz helal, haram dediğiniz an bilmeyen insanlar ne algılıyor bunu? Allah buna helal demiş, Allah buna haram demiş. Yani Allah adına siz aslında bir hüküm koymuş oluyorsunuz. Peki var mı öyle bir hakkınız? Yok. 140. ayette diyor ki çocuklarını bir bilgiye dayanmadan akılsızca öldürenler, biliyorsunuz kız çocuklarını bunlar öldürüyorlar, diri diri toprağa gömüyorlar. ve Allah'ın rızık olarak verdiğini Allah'a iftira ederek haram sayanlar var ya, onlar kesinlikle kaybetmişlerdir diyor Allah. Bu ayette de la yuflihun demişti. Asla umduklarına kavuşamazlar. Bakın hep ayetler birbirlerini tamamlıyor değil mi? Farklı cümlelerle. Ve sonra Allah Teala 143. ve 144. ayette diyor ki ya Allah 8 eş oluşturmuş En'am'dan. Nasıl? Koyundan 2 tane, keçiden 2. Yani erkekli dişili. Erkek koyun, dişi koyun. Erkek keçi, dişi keçi. 144. ayet deveden 2, sığırdan 2. Yani erkek deve, dişi deve, bir de inek, sığır. 2 tane. Bunlardan Allah hangilerini haram kılmış ya? Çıkarıp söyler misiniz? Veya bunların karınlarında olan, bunların dişi olanlarının, gebe olanların, karınlarında olanlara dediniz ya bunlar kadınlara haram. Kim diyor haram kılmış bunları? Nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadikin. Eğer yanınızda iddianız haklıysanız bir bilgi çıkarın ortaya. Deyin ki şunu şunu Allah şu zaman haram kıldı. Buyurun bunun delili. Yok. Ve en son işte bu 145. ayet geliyor. Resulullah'a ilan ettiriyor Allah. Diyor ki kul de ki la ecidu fima uhiye ileyye muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Bana gelen vahide, bana yapılan vahide yiyen bir kimseye yemesi haram bir şey bulamıyorum sizin bu anlattıklarınızın arasında. Yok bir tanesinin sırtına binmek harammış, yok birine yük yüklemek harammış, yok birine sadece erkekler yermiş, kadınlar yiyemezmiş, yok bunun dişi karınlarındakiler harammış, şuymuş buymuş. Yok. Bana yapılan vahiyde böyle bir haram ben bulamıyorum. İlla ancak şunları ben haram olarak görüyorum. En yeküne meyteten. O şey, yani o hayvan meyte olursa, yani kendiliğinden ölmüşse, kesilmeden ölmüşse, tamam o zaman haram. İşte bakın bu 115. ayette anlatıldığı gibi, 116. ayette ne demişti Allah? 115. ayette innema harrama aleyküm el meytete. El. Elif lamı işte bu ayete gönderme yapıyor Allah. 145'e gidin. İlla en yeküne meyteten. O bahsettiğiniz hayvan meyte ise, kesilmeden ölmüşse tamam o haram. Başka? Ev ya da demen mesfuhan. Akıtılmış kan haramdır. Yani hayvan ister canlıyken bir yerine saplayıp kanını akıtın, isterse de kesim esnasında dışarı akan kanı olsun, onu insan gıda maddesi olarak kullanamazsınız. Bakın burada Nahl suresinde 115. ayette eddem dedi, o kan, 145'te o kanın akıtılmış olması kayıtlandırıldı. Yani hocam biraz önce ifade ettiği gibi öyle damarın içinde kalmış, et işte pişerken tencerede onun üstüne çıkmış, şu bu falan değil. Kesim esnasında dışarı akmış veya canlıyken bir yerine saplanmış bir şey, ondan kanı alınmış. Onu asla tüketemezsiniz. Bu da haram mı? Bu da haram. Başka ev ya da lehme hinzirin ya da domuz eti. Bu da haramdır diyor. Bana yapılan vahide bunlar var. Kife innehu ricsun, o tam bir pisliktir. Ev ya da fiskan uhille li gayrillahi bihi. Allah'tan başkasını adı anılarak kesildiği için fısk olan hayvan. Yani keserken bunlar, çünkü dedik ya putlarına kurban edeceği zaman Allah'ın adını anmıyorlar özellikle. Lat putuna kesecekse Bismillat diyor. Lat'ın adıyla. Uzza'ya kesecekse Bismil Uzza. Menat'a kesecekse Bismil Menat diyor. Öyle kesiyor. Öyle kestiği için Allah'tan başka bir varlığı kendisine kurban sunulabilir bir konuma çıkardığı için ne olmuş oluyor bu kişi artık? Allah'tan başka bir ilah bulmuş. Allah'tan başka bir ilah edinmiş oluyor. Dolayısıyla bu eylem onu dinden ne yapmış oluyor? Çıkarmış oluyor. Diyor ki Allah işte böyle Allah'tan başka bir varlık oluşturup onun adını anarak kestiğiniz hayvanlar da fısk olduğu için onlar da haramdır. Onu da yiyemezsiniz. Kaç tane oldu? 4 değil mi bu ayette de? Şimdi Nahl suresi 115'te de innema harrama aleykum. Allah size yalnızca şu 4 tanesini haram kılıyor dediğine göre buna bir 5, bir 6, bir 7 ilave etme imkanımız var mı bizim? 4'ü 3'e düşürme, 2'ye düşürme, 1'e düşürme ihtimalimiz var mı? Bu hakkımız var mı bizim? Yok. Böyle bir şey yok. Aynı Nahl suresi 115'in sonunda olduğu gibi En'am 145'te de ayet şöyle bitiyor. Femen izdurra gayra bağın ve la adin fe inne rabbeke gafurur rahim. Ama kim çaresiz kalır da bunlardan yemek zorunda kalırsa, gayra bağın, sınırı aşmadan ve la adin, sınırı aşmadan ve kimsenin hakkına saldırmadan bunlardan yiyebilir. Hani sınırı aşmadan ki kastımız şu. Yani nasıl olsa zaruret durumundayız. Burada da haram bir et var. Abi mangal çevirelim şurada bir şey yapalım. Öyle bir şey olmaz. Yani hayatta tutacak kadar yersin ondan bitti. Ondan sonra işin artık zevki, lüksü falan olmaz. Yani başkasının da hakkına saldıramazsın. Yine herkese paylaştırılmışsa ancak onun izniyle veya artık ücreti, şu subusu neyse onu verir öyle alırsın. Kimsenin malını kimseden zorla alamazsın. Böyle zor durumda, böyle bir harama başvurman durumunda bil ki fe inne rabbeke gafurun rahim, senin Rabbin çok bağışlayan ve ikram bol olandır. İlk Enam 145 iniyor. Daha sonra bu Nahl suresi 115. ayet iniyor. İbare biraz işte burada değişikti bugünkü ders konumuzda. İnnemâ harram aleyküm. Allah size yalnızca şunları haram kılıyor dedi. İfadeyi daralttı. Yalnızca şunları haram. Mekke döneminde bu iki ayet iniyor konuyla alakalı olarak. 145'te de 4 haram var. Nahl 115'te de 4 tane haram var. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra Müslümanlar 13 yıllık Mekke döneminden sonra Medine'ye hicret ediyorlar. Medine'ye hicret edince Yahudi, Hristiyan sağlam bir kitap kültürüyle karşılaşıyorlar. Ehli kitap. Şimdi Yahudilerle muhatap olunca, Yahudilerle ilgili ayet biraz sonra gelecek. Yahudilerde haramların sayısı çok fazla. Ve onlar bunu bir üstünlük vesilesi olarak kabul ediyorlar. Allah bizi seçkin kul kıldığı için öyle bize her şeyi helal bırakmamış diyor. Bizim yiyebileceğimiz şeyler sınırlı. Biz üstün bir ırkız, üstün bir kavimiz, üstün bir toplumuz. Dolayısıyla bu sizin şeriatla bu ne biçim bir şey diyor ya böyle. Sadece 4 tane haram var. Belli ki Müslümanların bir kafası karışıyor. Allah Allah, harbiden biz aynı silsileden geliyoruz. Bunlarda haramların sayısı çok. Bizde 4. Acaba bir problem mi var falan? Allah bu sefer Medine döneminde Bakara suresinin 173. ayetini indiriyor. Bakara 173. Medine döneminde inmiş. İbare aynı Nahl suresi 115'te olduğu gibi. Yani bir kez daha tekrar ediyor Allah. Diyor ki yani innemâ harrama aleykum. Ya sağdan soldan duyduğunuza bakmayın. Allah size yalnızca şunları haram kılınmış. Neyi? El meytete veddeme ve lehmel hinziri ve ma uille bi li gayrillah. Meyte, kendiliğinden ölmüş olan hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adanlara kesilen hayvan. Allah sadece size bu dördünü haram kıldı hayvansal gıdalarda. Bu kadar. Feminiz durra gayre bâgin ve la'ad. Aynı ifadeler. Yine kim zor durumda kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan, sınırı da aşmadan bunlardan yararlanacaksa yararlansın. Fela ismali. O durumda ona bir günah yok. Çünkü innallaha gafurun rahim. Allah son derece gafur ve rahimdir. Yani çok bağışlar ve ikramı da bol olur. Konuyla ilgili 3. ayet indi mi? İndi. Haramlar yine kaç? Yine 4. 5'e çıktı mı? 3'e indi mi? Yine 4. Daha sonra tam vahiy artık noktalanacağı zaman Maide suresinin 3. ayeti iniyor bu sefer. Niye böyle diyoruz? Çünkü ayetin devamında bugün artık size dininizi tamamladığım ibaresi bulunuyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi mükemmel hale getirdim. Ve etmemtu aleyküm nimeti, size olan nimetimi tamamladım dediği ayet Maide 3. Onun başı şöyle başlıyor. Diyor ki hurrimet aleyküm el meytetu. Bakın hurrimet aleyküm, size haram kılındı. Ne? El meytetu, ölmüş hayvan. Yani bizim kesmediğimiz, kendiliğinden veya bir başka vesileyle ölmüş. Ve demu, kan. Ve lehmul hinziri, domuz eti. Ve ma uhille li gayrillahi bihi, ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Buraya kadar aynı mı? Ama burada bir ilave varmış gibi gözüküyor. Niye? Çünkü ayet devam ediyor. Diyor ki vel munhanikatu vel mevkuzetu vel mutaraddiyetu vel natihatu ve ma ekele sebu'u illa ma zekitum ve ma zubihalen nusub. İlave geliyor. Ama bakalım bunlar ilave mi? Açıklama mı? Diyor ki vel munhanikatu, boğulmuş hayvan. Vel mevkuzetu, kalın bir cisimle, bir sopayla. vura vura öldürülmüş hayvan, kanı akmadan bir şeyle, ağır ağaçla, ne bileyim bir balyozla kafasına vurarak öldürülmüş. Vel mutaraddiyetu, yükseklerden düşmüş. Bir yardan, bir uçurumdan yuvarlanmış, bir kuyuya düşmüş. Vel natihatu, başka bir boynuzlu hayvanın boynuz darbeleriyle öldürülmüş. Ve ma ekelessebu'u, ve yırtıcı bir hayvan tarafından yenmiş, parçalanmış hayvanlar haramdır. E şimdi bunlar 4 olan haramı 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e mi çıkardı? Yoksa bir hayvanın nasıl meyti olacağını mı bize açıkladı Allah? Yani bir hayvan dedi nasıl ölebilir? Boğulmuş, gittiğinde boğulmuş. Havasızlıktan veya bağlandı, ipe bağlanmış olabilir. Ölür mü? Ölür. Kalın bir cisimle kesilmeden ölmüş, vura vura öldürülmüş olabilir mi? Olabilir. Bir yüksek bir yerden düşüp aşağı yuvarlanmış olabilir mi? Olabilir. Yırtıcı yemiş olabilir mi? Başka bir hayvan onu boynuz darbeleriyle öldürmüş olabilir mi? Neticede hepsi meyte değil mi? Yani yine ilave yok. Devamında وَمَا ذُبِحَ لَنْنُصُبْ, ve sunaklarda kesilmiş, putlara sunulmak için sunaklarda kesilmiş olan hayvanlar diyor. Bu da مَا اُهِلِّ لِغَيْرِ اللّٰهِ'nin açıklaması değil mi? Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Onun bir örneklemesi. Haramlar yine aynı kaldı mı? Bakın yine 5'e çıkmadı, 3'e inmedi. Peki devamında Allah ne diyor? İşte diyor ki ayetin sonuna doğru, el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Bugün dininizi sizin için mükemmel hale getirdim, size olan nimetimi tamamladım. Böylesine önemli bir cümlenin bulunduğu ayet yine haram yiyecekleri anlatıyor. Çok ilginç. Mekke döneminde Enam 145 ve bugünkü ders konumuz Nahil 115 inmişti. Medine döneminde üstüne bir de Bakara 173 inmişti. Tam vahiy artık noktalanacak, bir de Maide 3 iniyor. Ve ayetler bizim sürekli anlatmaya çalıştığımız gibi mesani prensibine de uygun. 4 ayet geliyor konuyla alakalı. Ve yine yiyecekler 4 ile noktayı koyuyor mu Allah? Koyuyor. Peki bugün haramların sadece bu 4 ile sınırlı olduğuna inanan kaç tane Müslüman görüyorsunuz, tanıyorsunuz veya kitaplarda okuyorsunuz? Yok. Neler buna ilave ediliyor? Efendim, besmelesiz kesilen hayvanlar haramdır ilave ediliyor. Gayrimüslimler tarafından kesilen hayvanlar haramdır ilave ediliyor. Ondan sonra bazı rivayetlerden yola çıkarak yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar ilave ediliyor. İşte şu ilave ediliyor, bu ilave ediliyor. Mezheplere doğru gittiğiniz zaman deniz hayvanları ile ilgili midyesi geliyor, karidesi geliyor. Yani balık dışındaki bütün deniz hayvanları ilave ediliyor. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer Allah'ın haramdır dediği 4 tanecik liste oldukça uzuyor uzuyor. Bu sefer helaller sadece listeye sığmaya başlıyor. Helaller az oluyor, haramlar bir dünya. E Allah innema harrama, hayır yalnızca Allah size şunu haram kıldı derken liste nasıl arttırılıyor peki? Yani liste işte o 116. ayetteki uyarı dikkate alınmadan yapılıyor. Siz helal ve haram diyerek kendi yalanlarınızı Allah'a mal etmeyin diyor. Siz böyle evet.
İstersen şunu şey. Evet. Bak mesela şu anda elimde bir Diyanet'in meali var. Bakın şunu okuyayım, sizin adınıza Yahya Hoca cevap versin. Bu mealin 119. ayet. Yani şeyin az önce En'am suresinin 145. ayetini okuduğu 4 tane haram var. Burada diyor ki Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, nelerde haram olanlar 4 tane. Tamam. Üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir?
Niye yemiyorsunuz?
Üzerine Allah'ın adının anılması ne demek?
Anılıyor, var ama Müslümanlar yemiyor.
Ne demek? Bak Allah'ın adı anılıyor ve Müslümanlar yemiyor. O ne demek? Hemen ondan önce bakıyorsun ki, bak mesela az önce Yahya Hoca gayet güzel bir şekilde açıkladı. Şeyler, Mekkeliler hangi hayvanın üzerine Allah'ın adını anmıyorlardı?
Puto kesecekler. Heh,
diğerlerin üzerine anıyorlar.
Anıyorlar otomatikman tabii.
Ve bu surede Mekke'de inmiş. Onlar o, Allah'tan başkası adına kesmedikleri belli. Ve kesen Mekkeli müşrikse
Niye yemiyorsunuz diyor Allah.
Demek ki gayrimüslim olduğu inancıyla yemiyorlar.
O zaman müşriklerin kestiği yenmez diye bir şey olabilir mi? Ama maalesef bunu kabul etmeyen tek bir mezhep yoktur.
Evet.
Onun için Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz
bundan dolayı çok
o kadar büyük bir sıkıntı içerisindeler ki orada diyorlar ki efendim işte ehli kitap keserse yenir. Yahu kardeşim Allah onların da müşrik olduğunu söylüyor.
Onun ne farkı var?
Onlar da şey yapıyor. Onda Tevbe suresinin 30. ayetinde onlar da müşrik olduğunu söylüyor. Size ne? Nereden çıkarıyorsunuz? Ya müşrikin kestiği yenmez diye bir şey yok. Burada besmele de kesmişler ama hayvanı keserken besmele çekme diye bir şart da yok. Bak şimdi Allah-u Teala burada mesela bu ayete de o kadar yanlış anlamlar vermişlerdir ki yani.
121. ayet hemen. Evet. Enam 121. Yani bunu delil göstererek diyorlar ki besmelesiz kesilen de haramdır.
121.
Yani
ayet şey. Evet. Evet. Aslında onu okuyayım ben istersen. Evet. Aslında yukarıdaki ayete de yanlış anlam verildi.
Ama esas bu yani. Esas bu. Esas bu. Enam 121.
Okuyayım sen şeyini ver. Üzerine Allah adı anılmayanlardan yemeyin. Ne oldu şimdi? Kaçıncı şey oldu? Beşe çıktı değil mi?
Beş oldu evet.
Hani en son inen ayet Maide 4'tü. 3. ayette bile 4 taneydi. Ne oldu? Ya şu aynı surenin içindeki ayetler birbirine zıt mı?
Evet yani 121'in devamı 145. 145'te bunlardan başka haram bulamıyorum diyor. Yok bu.
Çünkü bu şekilde davranmış fasıklıktır diye. Ya Rabbi. Yahu. Bakın Allah'ın adı anılmıyor ama ve innehu le fısk.
Evet.
Bu bir hal.
Evet.
Fısk olduğu kesinse
yemeyin diyor.
Fısk ne? Allah bu surenin 145. ayetinde fıskın Allah'tan başkasına kesilen hayvanların hayvanlarla ilgili bir sıfat olduğunu söylüyor.
Ev fıskan uhille li gayrillah. Allah kendi açıklıyor.
Allah
işte.
Kendi açıklamış. Olduğunu. Ya bu ne biçim tefsirci? Ne bu işte Diyanet'in meali?
Evet.
Ya biz bunu uzun yıllardır anlatıyoruz. Bu Diyanet'in kulağı sağır mı Allah aşkına? Bir düzeltir bunları. Sadece bunu mu? Hangi konuda düzelttiler ki bu konuda düzeltsinler? Bunlar hangi dinin mensubu? Onu sormak gerekir. Ne oluyor?
Şu an bizi dinleyenler Enam suresi 121. ayetin dipnotuna yazdığımız açıklamaları mutlaka baksınlar ama.
Tabii.
Yani birazcık ayrıntı var burada çünkü her şeyi anlatamıyoruz ama
tabii.
Mutlaka bakılsın oraya. Yani niye bu inne lefes cümlesi sizin okuduğunuz mealde olduğu gibi çevrilemez? Neden?
Yani bu
hatadır yani.
Bu mana verilemez. Ama verilmez değil, kafa verilemez. Kafa
karışıklığına sebep veriyorlar evet.
Ama maalesef buna doğru anlam veren bir tek ben şahsen İmam Şafii'yi gördüm. Sen evet.
Yani o işte Şafii'den dolayı onun takipçileri öyle mana veriyor.
Başka ben görmedim yok. Yani. Şimdi fakat o da doğru yolda kalmıyor ki. O da diyor ki müşriklerin kestiği.
Yine 5 oluyor.
Nereden çıkarıyorsun? Gene 5 yaptın.
Evet.
Nereden? Sadece 5 yapsalar keşke.
Tabii 5 ile bitmiyor.
O da değil. Ya bunu nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Az önce okuduğum 119. ayetten çıkarıyorlar. Ya kardeşim ya Allah-u Teala müşriklerin kestiği yenmez diye bir şey söylüyor mu? Kesenin kim olduğundan sana ne? Kesmiş mi, kesmemiş mi?
Allah'ın tam başkasının adını anmadığı sürece bizim dikkat etmemiz gereken
o kadar tek şey
evet.
O.
O da kesin olacak.
O da kesin olacak. İstersen o konuda bir hadis vardı. Yani çok güzel bir hadis var o konuda.
Evet.
Ayşe validemiz ne diyor?
Şöyle diyor. Diyor ki bir grup sahabi gelip Resulullah'a ey Allah'ın Resulü bazıları bize et getiriyor. Üzerine Allah'ın adını anıp anmadıklarını bilmiyoruz. Ondan yiyelim mi, yemeyelim mi? Diyor ki ya siz Allah'ın adını anın ve yiyin.
Kesin değil çünkü bilmiyoruz diyor. Evet. Bilmiyor dediği ne zaman şüpheleniyorlar. Evet. Şüpheyle olmaz demiş oluyor
Allah. Kesin bilgin varsa yeme.
Çünkü getiriyorlar. Getirenler kim olur orada? Müşrikler değil
tabii mi? Tabii aynen. Kesin Müslümanlar zaten böyle bir şey olmaz.
Müslümanlarda böyle bir şey zaten olmaz. Bilmiyoruz acaba putlarına kestiklerini mi getiriyorlar?
Yok, sen
bilmiyorsan kesin bilgi değilse yiyebilirsin diyor Allah-u Teala. İki ayette de öyle söylüyor.
Evet.
Yani hem Enam suresi 121'de söylüyor hem 145'de söylüyor. Kesin olacak. Şüpheli olursa gene yiyeceksin. Onun için efendim Avrupa'da mı dünyanın neresine gidersen git Allah'tan başkası adına kesildiği kesinse yemeyeceksin. Öldürülmüş hayvan şu bu falan zaten o ayrı. Zaten onu normalde onlar da yemezler evet. Ama yiyenler olabilir. Biz yemeyiz. Bize haramdır. Evet.
Evet. Sonra bu şeye de gelelim bir daha. Nahl suresine dönelim. Şimdi Nahl suresi 116'da Allah Teala dedi ki bu helaldir, bu haramdır. Siz kendiniz demeyin bunu. Allah bir şeye haramdır demişse onun peşine gidin. Allah da neyi haram kıldığını işte bu ayetlerde söyledi. Bir daha tekrar edelim ayetleri. Musab sırasına göre olsun bu sefer. Bakara 173. En'am suresi 145. Bakara 173. Maide 3. En'am 145. Nahl 115. Allah hayvansal gıdalardan hangileri haram burada sayıyor. Bu 4 tanedir diyor. Bunlardan kaçın. Ya bunun dışında olan her şey yenir mi? Ya bu yiyen içindir. Midesi çeken içindir. İğrenmeyen içindir. Yoksa her helal mutlaka hani helalle farz aynı şey değil. Bazı bizi dinleyen dostlarımız, kardeşlerimiz zannediyor ki onun dışında kalan her şey git ye. Farz değil. Miden kaldırıyorsa, çekiyorsa. Efendim onlar iğrenç şeyler yiyorlar. Ya iğrenç olsa yer mi adam? Bize göre iğrenç olduğu için biz yemiyoruz. Biz sevmeyebiliriz yani. Böcek yiyorlar, bilmem ne yiyorlar. Ya o adam ondan zevk alıyorsa ne yapıyorsa yapsın. O yarın öbür gün Müslüman olduğunda bana sorduğu zaman ben bundan sonra ne yiyeceğim, ne yemeyeceğim, ben ne diyeceğim ona? Aç bu ayetleri oku. Bu ayetlerde sana haram kılınanlar bunlar, bunlardan kaçın. Onun dışında ne yiyorsan ye. Öyle değil mi?
Evet. Bakın. Şimdi şu ayeti okuyorum. Gerçekten yani üzülmemek mümkün değil. Öyle saçma anlamlar veriyorlar ki ayete. Bakın Diyanet'in mealinden okuyorum. Gerçi Diyanet şart değil. Hangisinden okursanız Hanefi mezhebindense hepsi aynı şeyi söyler. Başka mezhepten değil. Maide suresi 96. ayet. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Ne demek bu ya? Ulan avı yapmak helal, av yapacağım ondan sonra bırakacağım denizi öyle mi? Yemek ne demek ya?
Avlanması helalse yemesi de helaldir yani.
Yani avlanması helalse yemesi. Bakın öyle yanlış anlamı. Niye? Çünkü Hanefilerde istersin sen onları söyle şeyler yani.
Sadece bu, balık cinsi.
Sadece balıklar. O kadar. Yenir. Başkası yenmez.
O midyeler, karidesler, şunlar var hepsi.
Evet. Denizden toplananlar. Allah burada ne diyor? Deniz avı ve deniz yiyeceği. Çünkü siz orada
kaçan
midyeyi şey yapacak, avlayacak değil, kaçmaz ki zaten. Onun orada içindeki yiyecekleri de al ye.
Hazır yiyecek. Lök,
orada av yok. Sunmuş. Av kaçan hayvanlar içindir. Balık için balığı avlarsın. Diğerlerini avlamazsın ki. Onun yiyeceği diyor Allah. Onu yemesi diyor. Ya ne demek yemesi? Ne çıkardınız bunu Allah aşkına ya? Onun için mesela Hanefilerin bulunduğu bölgelerde midye haramdır. İstiri diye haramdır. Ne bileyim bir sürü şeyler değil mi? Görüyor musunuz? Ayete öyle yanlış anlamlar veriyorlar ki. Yani asırlar içerisinde hakikaten yeni bir din oluşturulmuş. Allahü Teala da böyle kişilerin işte Nahl suresinde okuduğumuz ayette ne diyor? İflah olmazlar bunlar diyor. Zaten olmuyor. Ne oluyor siz kendinize göre? Bir sürü haram. Yani şimdi Yahya Hoca bu çalıştığı için ne kadar çok haram koyduklarını sayabilir misin?
Yok hocam sayılmıyor ya. O yüzden insanlar artık listeyle alışverişe çıkıyorlar. Helaller artık sınırlı.
Ya mesela
halbuki tam tersi olması lazım. Evet. Helaller sınırsız, haramlar sınırlı bizim dinimizde. Zaten 4 tane o
kadar. Evet. Onun için listeye evet. Gerek yok ki.
Aynen öyle. İş tersine dönmüş durumda şu an.
Tamamen tersine. Ya bir de işte yani Avrupa'da ve Amerika'da yaşayan yani gayrimüslim ülkelerde yaşayan insanlar perişan oluyor Müslümanlar ya. Mesela eskiden gittiğimiz zaman balıktan başka bir şey yiyemezdik. Bunları öğrenene kadar. Sadece balık yiyebiliyor. Ama şimdi baktık. Getirin. Ne getiriyorsanız getirin. Sadece domuz eti olmasın. Bitti. Tabii Allah'tan başkası adına kesme işi
Avrupa'da olmaz yani.
Avrupa'da yok yani. Rusya'da da yok ama belki bu Çin'de şeyde belki olabilir ama onunla belki diyoruz çünkü emin değiliz. Emin olmadığın zaman ne yapacaksın gene? Gene yiyebileceksin eminsen. Bak ne kadar rahatlatıyor görüyor musunuz? Ve sadece Kur'an ayetlerinden hareket ediyoruz. Evet Allah yardımcımız olsun.
Hocam başka son ayeti 118. ayeti okuyacaktınız. Onu okuyun da öyle bitirelim.
Şimdi Allahü Teala burada diyor ki Yahudilere de İstersen sen de bu arada şeyi de bir açsana. bu Ali İmran suresinin hani 93. ayet miydi? Şey yapıyorlar.
Hani bunu şey yapalım. Çünkü ona zaman kalmayabilir.
Kalmayabilir. Evet. Diyor ki Allah-u Teala burada وَاَلَلَّذ۪ينَ هَادُ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكِ مِنْ قَبْلِ Yahudilere daha önce sana anlattıklarımızı haram kıldık.
Evet. Bu da Nahl suresinin aslında Enam'dan sonra indiğinin de bir göstergesi.
Delili tabii. Tabii. Evet.
Daha önce anlatmıştık
daha sonra
sana.
Şey, daha sonra inmiş ki çünkü Enam'da Allah-u Teala evet. anlatıyor. Sen onları az evet. önce özetlemiştin.
O Enam 146'da ama. Hı. Yani 145'ten bir sonraki ayette Yahudilere neler haram kılındı yazıyor.
Onu okumamış mıydın?
Yok.
Ha, tamam. Ondan sonra ve ma zalemnahum velakin kanu enfusuhum yazlim. Biz onlara bir haksız, biz yanlış yapmadık. Onlar yanlışı kendilerine yaptılar. Hangi kim olursa olsun bir haram işlerseniz bir şeyden mahrum kalırsınız. Çünkü kendi doğal siz önce vücudunuz tepki gösterir işlediğiniz haramlara. Mutlaka sizde bir takım sıkıntılar başlar. İşte Yahudiler de yaptıkları yanlışlar sebebiyle Allah evet. tarafından cezalandırılmış ve bazı şeyler haram kılınmıştır. Evet.
Evet. Evet, o da Enam 146'da Allah Teala şöyle buyuruyor orada. Mealen okuyacağım. Zaman yetmeyecek. Yahudilere sığır ve davar hariç tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve davarların da sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık olanlarla kemiklerine karışanlar hariç iç yağlarını da haram kıldık. Bu üstünlük kurma çabalarına karşılık onlara verdiğimiz bir cezadır diyor. Ceza olarak yaptık onlara. Normalde bunlar helal şeylerdi ama onlar kendilerine yanlış yaptılar. Öyle mi? Ne o yanlışlar? Nisa suresi 160. 4. sure 160. ayet. Orada da diyor ki Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları ve birçok kimseyi Allah'ın yolundan engellemeleri sebebiyle daha önce onlara helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. Normalde helal olan şeyleri de haram kıldık ceza olarak onlara. Bunun diğer sebepleri de kendilerine yasak edildiği halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yolla yemeleridir. Bak hatalarını açıklıyor Allah. Bundan dolayı normalde helal olan şeyleri de onlara haram kıldık. Bu onlara verilen bir ceza ama Yahudiler bunu tersine çevirip bunu bir üstünlük vesilesi olarak kullanıyorlar. Hadi ben onları yine anlıyorum. Benim anlayamadığım nokta şu. Bugün bazı Müslümanlar Yahudilerin bu Allah'ın onlara verdiği bu cezalara, bu belalara özenip şöyle demeleri. Diyorlar ki ya efendim bakın Yahudiler yiyecekler konusunda ne kadar hassaslar. Koşer diye bir şeyleri var. Onlar her şeyi yemiyorlar. Ya biz Yahudiden bizim neyimiz eksik? Biz daha hassas olmamız lazım. Bizim de helal gıda sertifikamız var işte. Allah ceza olarak, bela olarak onlara vermiş onları. Ve Kur'an'ın nüzulüyle birlikte onları buraya çağırıyordu ki gelin tekrar helaller size açılsın. O ceza olarak haram kılınanlar. Size 4 tane haram var. Bu kadar var. Bizimkiler de yok. Biz Yahudilerden daha beter olmaya karar verdik. O yüzden beter yapıyor Allah bizi. İşte kaşındığımız için Allah diyor ki tamam madem siz beter durumda olmak istiyorsunuz o zaman olun. Bu kadar. Ve ma zalemnahum velakin kanu enfusuhum yazlimun. Allah bize yanlış yapmıyor. Biz ne yapıyorsak kendimize yanlış yapıyoruz. İşte aynı bu 118. ayetin sonunda olduğu gibi. Niye? Yanlışa özenilir mi ya? Allah'ın onlara ceza olarak verdiği şeylere özenip onların tuzağına düşüyoruz. Onlar için bir üstünlük değil. Bir bela bu, bir ceza. Biz de haramlar sınırlı işte. Dön aslına. 4 tane haram var. Bak onlardan olmasın. Onun dışında ister canın istiyorsa yersin, ister yemezsin. Ama Yahudi'ye özenmek ne demek? Biz onlardan daha koşar olacağız falan. Koşar belanın ta kendisi. Niye biz onlara özenelim? Evet, o da
Allah yardımcımız olsun da burada aklıma geldi şeyde yıllar önce Bursa'da bir helal gıda toplantısı yapılmıştı. Avrupa'dan da bazı araştırmacılar gelmişti. Böyle uluslararası bir toplantıydı. Hiç unutmuyorum. Avrupa'dan birisi almış bir domuz eti. Üzerinde de domuzun resmi var. Ve üzerinde de helal gıda diye helal sertifikası birini bize gösterdi orada. Helal diye. Şimdi Yahya Hoca haklı değil mi? Peki Allah yardımcımız olsun. Bakın görüyorsunuz ne kadar yanlış yola girmiş İslam alemi. Ve bu mezhepler, bu ulemanın kendini bir şey zannetmesi bu işi ne kadar kötü bir hale getirmiş.
Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz zaman hayat ne kadar kolaylaşıyor bunu görüyorsunuz. Allah-u Teala Kur'an'a sıkı sarılan, tamı tamına uyan ve kendi yolunda hiç kimseye boyun eğmeden doğruca yürüyen samimi kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.